Ayrım 25 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 278. Ve nikah günü. Evet, o arada nikah günü de geldi, 4 Haziran günü. Yerini nikah memurunu, davetiyeleri, şahitleri anlattım. O günkü gelişmeler ise şöyle oldu. Plana göre ben nikah saatinden, yani saat 17'den bir saat önce terzi Nevin Hanım'a gideceğim. Aysel gelinliğini giymiş olarak orada olacak. Onu alacağım, taksiyle nikah salonuna gideceğiz. Klasik tören o salonda tamamlanacak. Ondan sonrası zaten kolay. Yemek için annemlerin Bahçeli Evler'deki evine gideceğiz. Tabii ben daha önce smokinimi giyeceğim. Gerçi batıdaki giyim kuşam adetlerini bilenler anlatırlardı. Smokin aslında akşam yemeği elbisesi. Güpe gündüz giyilmesi pek doğru değil. Ama bizdeki büyük şehir adetlerine göre damat elbisesi olarak da kullanılıyor. Nikah saati gündüze rastlarsa ne yapacaksın? Gene onu giyeceksin. O günün sabahından başlayarak anlatayım. 4 Haziran sabahı nikaha kadar oturdum. Anne baba evinde erken uyandım. Ama annem benden çok daha önce uyanmış. Zaten eve gene erkenden akraba hanımlar gelmiş. Evde akşam düğün yemeği olacak ya, yardıma gelmişler. Biri Bediye teyze, bu gibi hallerde annemi hiç yalnız bırakmaz. Bir gün öncesinden bir şeyler hazırlanmış ama o gün daha yapılacak şeyler var. Üstelik onlar öğle saatlerinde tamamlanacak ki Bediye teyze ve evdeki yardımcımız dahil herkes nikah törenine katılabilsin. Ben uyandığımda onlar çalışmaya başlamışlar bile. O gün öğleden sonrasından itibaren artık nikaha odaklı olacağım. Ama sabahleyin yapacağım işler var. Bir kere eve gelen gazeteleri okuyacağım. Büroda, yani Kızılay'daki o gece Aysel'le birlikte oturmaya başlayacağımız dairenin büro bölümünde Aydın Köker'le Örsan var. Ama öğleden sonra meclis toplantısı için Aydın meclise gidecek. Örsan orada kalacak. Meclis haberlerini İstanbul'a bir şekilde onlar geçecekler. Meclis haberleri derken size o günkü 4 Haziran 1956 günkü tercümanın, yani benim Ankara temsilcisi olduğum gazetenin manşetini yazayım. Şöyleydi. Encümen tarafından kabul edilen yeni basın kanunu layihası, yani tasarısı, mecliste bugün müzakere ediliyor. Başvekil yeni tasarıyı bizzat müdafaa edecek. CHP adına İnönü, Hür Parti adına da Lütfi Karaosmanoğlu söz alacak. Haber bizim verdiğimiz haber. Manşette veriyorlar haklı olarak. O basın kanunu layihası Türkiye'nin siyaset hayatında sadece o yılın değil, bütün o dönemin en önemli olaylarından biri. Bir tedbirler paketinin içinde geliyor ve basın özgürlüğüne yeni ve çok ağır bir darbe daha indiriyor. Haber gazetenin manşetinde ama o gazetenin Ankara temsilcisi olan ben, meclisteki görüşmelerin ilk saatlerinde mecliste olmak yerine smokinimi giymiş olarak terzi Nevin Hanım'ın dairesinde olacağım. Gazeteye o günkü notlarımı yazamayacağım. 4 Haziran gününü nikah günü olarak seçen veya seçenekler arasından belirleyen benim. Tabii bilmiyordum o günün sonradan basın tasarısının görüşme günü haline geleceğini. Ama o bir talihsizlikse, o talihsizliğin sorumluluğu bende. Ne yapayım, kader böyle. Kimseye kızacak halim yok. İstanbul'a telefonla bağlanıp gazetedeki arkadaşlarla konuştum. Bazısı benim düğünümde de yolları kar basmıştı diye başıma gelen aksilikleri anlatıyor. Bazısı dalga geçiyor. Merak etme, Aydın'la Örsan senden daha iyi haber yetiştirirler. Sen kendi işine bak diyorlar. Ben de öyle yaptım. Ankara'daki bürodaki Aydın'la Örsan'la da bir süre telefonla konuşup o günle ilgili çalışma planı hakkındaki görüşlerimi tekrar tekrar bildirdikten ve onların da yeter artık anlamındaki merak etme tavsiyelerini işittikten sonra kendi işime bakmaya başladım. Öğleden sonraki işim smokinimi giymekti. Bunun tabii çok teferruatı var. O zamanki smokin gömleklerini sadece kol düğmeleri değil, 4-5 tane de sonradan takılacak küçük gömlek düğmesi var. Biri düşüp kaybolmuşsa felaket, gömleğin önü açık kalır. Ayrıca papyonun bağlanması ayrı bir iş. Ben onu hiç denemedim. Alternatif olarak bağlanmış papyonun gömlek yakasının içinden geçirilecek siyah bir bantla arkadan kancayla tutturulması var. Şimdi o kancalı papyonların yerine yapıştırmalı bantlar var. Onların tutturulması daha kolay. Ama o zaman sadece kancalılar vardı. Fakat ona da evden birinin yardımı gerekiyor. Eğer evde kimse yoksa o da çok güç. Sonra ayrı kemer, rugan ayakkabılar vesaire. Özetle bütün bunların hiçbirinde bir arıza çıkmasa bile gene de çok vakit alıyor bu uğraş. Bunu bildiğim için smokin giyme işine hayli önceden başladım. Saat 15'te o iş papyon tutturulması dahil bitti. Annem ne olur ne olmaz, erken gelenler olur, bir aksaklık olur diye nikah salonuna epey önceden gitmek istiyordu. Babamı da harekete geçirdi, o da hazırlandı. Zaten usule göre asıl davet sahibi, dünürleri Tarık ve Hikmet Asal'la birlikte onlardı. Davetiyede onların imzası vardı, konuklarla ilgilenme sorumluluğu onlardaydı. Bediha teyze ile anneme yardım eden diğer iki akrabamız ve yardımcımız da akşam için yapılacak işleri bitirmişlerdi. Annem ve babamla birlikte onlar da çıktılar. Bahçeli evlerdeki evin yakınında bir taksi durağı vardı. Hepsi oradan taksiye binip halk evine gideceklerdi. Bana da duraktan ayrı bir taksi göndermelerini istedim. Çünkü durağa kadar da olsa sokaklarda güneş altında smokinle yürümek hem güç olurdu hem de ele güne karşı biraz tuhaf olurdu. Nevin Hanım'ın atölyesi. Annemle babam sakın gecikme tavsiyesiyle çıktılar. Gönderdikleri takside kısa bir süre sonra geldi, ben de çıktım. Kızılay civarındaki İzmir Caddesi'nde Nevin Hanım'ın atölyesi olan apartman dairesine gittim. Taksiye beklemesini söyledim. İçeri girdim. Saat 16 yani 4 civarındaydı. Nikah 5'te olduğuna göre 4'ü çeyrek geçe çıksak rahat yetişirdik. Biraz da vaktimiz kalırdı. Fakat 4'ü çeyrek geçe nedense çıkamadık, daha geç çıktık. O yüzden de nikah salonuna gecikerek varabildik. Bu gecikmenin sorumluluğu kimdeydi? Tabii benim içeriye girdiğimde Aysel'i görmem, gelinliğini gerçekten beğenmem, bunu hem Aysel'e hem terzi Nevin Hanım'a söylemem, Nevin Hanım'ın da bana duvaklı bir hanıma nasıl davranmam gerektiğine dair teknik bilgiler vermesi biraz vakit aldı. Ayrıca bir de şu vardı, Nevin Hanım Aysel'in orada kendi atölyesindeyken gelinlikli bir fotoğrafının çekilmesini istemişti. Ben de oraya bizim büro aracılığıyla bir fotoğraf, ben gittiğimde o da oradaydı. Fotoğraf daha çekilmemişti, o da biraz sürdü. Ama bence oradan çıkmamızın uzamasında Aysel'in tüm işlerinin henüz tamamlanmaması da vardı. Aysel'e göre ise benim oraya daha önce gelmem gerekirdi. Gecikmiştim, kabahat bendeydi. Aramızdaki bu tartışma bugün bile bir sonuca bağlanmış değil. Bunun o günkü sonucu ise şu oldu. 1. Biz nikah dairesine gittiğimizde tüm davetliler, şahitler dahi salondaki yerlerine oturmuşlardı. 2. Taksi şoförü hem gelin götürdüğü için hem de gerçekten çok beklediği için benden o kadar çok para aldı ki nikah dairesine varıp hesabı ödediğimde cebimdeki paranın iyice azaldığını fark ettim. Zaten evlenirken damadın da bazı ödemeleri yapması gerektiğini hesap edememiştim. Yanıma yeterli para almamışım ama artık yapacak bir şey yok. Babamdan takviye alırım diye düşündüm. Bizi kapıda bekleyen babam, "Hemen gidin yerinize oturun," dedi. Koşar gibi gittik oturduk. Nikah memuru Müşteba Bey ve yanındakiler bize geciktiğimizi belli eden bakışlarla baktıktan sonra hemen işleme geçtiler. O zaman Ankara'nın Halk Evi binasındaki nikah salonunda düzen şuydu. Nikah memuru ve yardımcıları o salonun sahnesindeki kürsü gibi bir masada oturuyorlardı. Biz, gelin, damat ve şahitler aşağıda konferans salonu usulüyle oturanların ön sırasındaydık. Şimdiki nikahlarda gördüğüm kadarıyla nikahı kıyanlarla kıyılanlar ve şahitler genellikle aynı düzeyde oturuyorlar. Müşteba Bey konunun anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Sonra onun işaretiyle ayağa kalktık. Klasik sorusunu sordu. "Kabul ediyor musunuz?" Soruya bağırarak değil, geç kalmanın sonucu olan mahcup sesli evetlerle cevap verdik. Şahitlerin iş bölümü ilk düşündüğümüzden değişik oldu. Cihat Baba'nın patronum olarak benim şahidim olacağını hesaplamıştık. Oturduğu yere göre Aysel'in şahidi oldu. Turhan Feyzioğlu da siyasal bilgiler dekanı olarak fakültenin benden çok daha çalışkan öğrencisi Aysel'in şahidi olacaktı. Benim şahidim oldu. Şahitler şahitlik ediyor musunuz sorusunu cevaplarken evet'i bizden daha gür sesle söylediler. Müşteba Bey de bizi karı koca ilan etti. Nikah hazırlığı sırasında tecrübeli arkadaşlar kim kimin ayağına basacak meselesini anlatmışlardı. Ama unuttuk. İkimizin de öyle bir girişimi olmadı. Sonra salonun kapısının önüne dikildik. Gelenler sıraya dizilip bizi tebrik ettiler. Sunulan nikah şekerlerini alıp teşekkür ettiler. Gittiler. Yakın akrabalar bizi tebrik ettikten sonra orada kalıp birbirleriyle konuşmaya başladılar. Nikah ve meclis. Nikaha gelenler çoktu. Salonda tüm yerler doluydu. Ayakta kalanlar da vardı. Yalnız milletvekillerinden davetli olanlar meclisten ayrılıp gelememişlerdi. Mecliste belirttim, dönemin demokrasi açısından en tartışmalı yasa tasarısı vardı. Basınla ilgili tasarı. Bunların o gün görüşülmesi bekleniyordu. Şahitlerimizden Cihat Baban aynı zamanda milletvekiliydi. Ayrıca bir gazete sahibi ve başyazarı olarak konuyla daha da yakından ilgileniyordu. Nikaha buna rağmen gelmişti. Şahitliği biter bitmez kutlamasını yapıp hemen meclise koşmuştu. Konu o nikah havası içinde bile benim de aklıma takılıp duruyordu. Acaba bizim bürodaki arkadaşlar ne yapıyorlardı? Yani Aydın ile Örsan, henüz konuyla ilgili bir haber gelmemişti. Ama tabii nikah işine gelince onun sonucundan memnundum. Nikah salonundaki işimiz bir gecikmenin heyecanı içinde başlasa da başka bir sorun çıkmadan tamamlanmıştı. Çiçek ve taksi işleri. Bir arıza da bizim oradan ayrılışımız sırasında oldu. Orada kalıp aralarında konuşan yakın akrabalar akşam bahçeli evlerdeki yemeğin de davetlisiydiler. Bir kısmı doğrudan doğruya oraya geleceklerdi, bir kısmı evlerine uğrayarak. Benim annem babam kız kardeşim Gül'den nikah salonundaydı. Örsan tabii yoktu veya gelip gitmişti, fark etmedim. Herhalde ya gazetedeydi ya da mecliste. Teyzem, eniştem çocukları, diğer yakın akrabalarımız çocukları, Aysel'in annesi babası halası amcaları eşleri çocukları. Onlar da oradaydı. Biz bir an önce eve ulaşalım, biraz dinlenelim istedik. Sabahtan beri yaşadığımız stresten sonra o kadar kişinin elini sıkıp teşekkürlerimizi sunmak da kolay değildi. Ben bizimkilere biz artık gitsek olur mu dedim. Onlar da gidin biz de geliyoruz dediler. Sorun işte orada başladı. Çünkü evlenme salonu kapısının hemen dışında taksiler var. Onlardan birine yöneldik. Taksinin kapısını açarken baktım ki etrafımda 8-10 çocuk var. Çiçek, çiçek diyorlar. Çiçek getirmişler. Benden bahşiş istiyorlar. Elimi cebime atarken birden aklıma geldi. Bizi oraya getiren taksiye ödediğim para fazla olunca cebimdeki para hayli azalmıştı. Babamdan takviye almayı düşünmüştüm ama unutmuştum. Cebimde ne kalmışsa onu en yakınımdaki çocuklara dağıttım. Aysel'i arabaya yerleştirip kendim de binerken artık param kalmamıştı. Ama bekleyen çocuklar hala vardı. Onlara salonun kapısında durduğunu gördüğüm eniştemi gösterdim, teyzemin eşine. Kendisine Kemal ağabey dediğim Kemal Demiray'ı. Ona gidin dedim, şoföre de hemen kalkalım dedim, bahçeli evlere gidiyoruz. Çocuklara biraz ayıp oldu. Herhalde Kemal ağabeye de biraz ayıp oldu. Ama o ayıbın can sıkıntısını o sırada fazla düşünemedim. Çünkü önümde başka bir sıkıntı vardı. Taksiciye bahçeli evlere gidiyoruz dedim ya, birazdan ona da para vermek gerekecek. Bende artık kuruş yok. Aysel'de de olmadığını biliyorum. Zaten onun o gelinlik düzeni içinde para taşıyacak hali de yok. Tabii durumu Aysel'e belli etmemeye çalışıyorum. Evliliğin ilk saatlerine parasızlık sorunuyla girdiğini fark etmesi onun için iç açıcı bir durum olmaz. Aslında durum benim için de iç açıcı değil ama kendimi şu hesapla rahatlattım. Taksi şoförüne biraz beklemesini söyleyeceğim, eve gireceğiz. Bizimkiler nasıl olsa hemen gelirler, annem babam, yakın akrabalar. Herhalde birinin yanında bizim taksi borcumuza yetecek kadar para vardır. Bahçeli evlere girdik, tarif ettim. Bizim sokağa yaklaşıyoruz. Şoföre beklemesini söyleyip eve gireceğim. Fakat birden bir şeyi daha fark ettim. Bende evin anahtarı yok. Smoking giydim ya, o cebimde fazla bir şey olmasın ki ütüsü bozulmasın hesabıyla anahtarı da almamışım. Zaten normal zamanda anahtar kullanmıyordum, gerek olmuyordu. Evde bizimkiler olmasa bile yardımcı hanım vardı. En azından o bulunuyordu. Fakat o gün o da yok. Çünkü annemlerle birlikte o da bizim nikahtaydı. Yani biz Aysel'le beraber eve de giremeyiz. Onları kapının önünde bekleyeceğiz. Tabii kapının önünde derken inip gelinlikli smokinli halimizde kapının önünde dikilerek değil, arabanın içinde oturarak bekleyeceğiz. Öyle de yaptık. Şoföre, dolayısıyla Aysel'e de anahtarı almayı unuttuğumu itiraf ettim. Şoför nazik adammış, dışarı çıktı. Arabanın etrafında bize fazla bakmadan dolaştı. Arabanın içinde bekledik. Allah'tan o sırada benim mahalleden tanıdığım birileri geçmedi. Yoksa hayırlı olsun deyip soracaklar kimi beklediğimizi. Bir de onlara cevap vermemiz gerekecek. Bu durum ne kadar sürdü bilmiyorum. Herhalde 10-15 dakika kadar. Ama bana çok daha uzun geldi. Ve nihayet arkada bir araba sesi işittik. Baktık geldi, bizim taksinin tam arkasında durdu. İçinden ilk babam indi, sonra annem ve kurtulduk. Babam kapıyı açtı, eve girdik. Babam bana epey bir para verdi. Çıkıp şoföre borcumu ödedim. Smokinli kahvaltı. Sonra ev yavaş yavaş doldu. Nikahtaki kutlamalar daha samimi bir ortam içinde pekiştirildi. Yemek yenildi, plak çalındı, biraz dans edildi. Ben o arada telefonla meclisteki durumu öğrendim ve pek sevindim. Nasıl olduysa olmuş, basınla ilgili tasarının görüşülmesi ertelenmişti. Yerine gene gündemde olan Milli Koruma Kanunu tasarısının yarım kalan görüşmelerinin tamamlanmasına geçilmişti. Basın tasarısı bir veya iki gün sonra görüşülecekti. Bu basın kanunu görüşmelerini yerinde izleyebilmem demekti. Aysel'le balayı niyetine bir haftalığına İstanbul'a gidecektik. Ama onun gününü kararlaştırmamıştık. Ankara'daki duruma göre belirleyecektik. Akşamki düğün yemeği yaklaşık 11'e kadar sürdü. Yemekten sonra davetlilerden talep geldi. Pick-up müziği eşliğinde Aysel'le dans ettik. Davetlilerimizin çoğu dans etti. Ben annemi ve kayınvalidemi de dansa kaldırdım, fotoğraflar çektirdik. O arada Örsan geldi. Tabii mecliste o gün görüşülen Milli Korunma Kanunu tasarısı da önemli. Gelecek bölümde onu da anlatacağım. Aydın'la birlikte meclisteki tüm görüşmelerin haberlerini yazıp geçmişler. Yani her şey yolundaymış. Davetlilerin büyük kısmını uğurladıktan sonra geri kalanlara veda edip kendi evimize gitmemize geldi. Gene bir taksi çağırdık ama bu defa benim cebimde para vardı. Ertesi günlere de yeterdi. Gene birimiz gelinlik, birimiz smokin içinde taksiye binip Tuna Caddesi'ne ulaştık. Ve yeni hayatımız başladı. Gerçi ertesi sabah kalkınca yeni iki sorun ortaya çıktı. Ama onu biraz güçlükle de olsa çözdük. Sorunlar şunlardı. 1. Evde kahvaltılık yoktu. Yani çay, ekmek, peynir hiçbir şey yoktu. Bu daha önce benim de aklıma gelmemişti, Aysel'in de. 2. Bu defa para işinde bir eksiklik yoktu ama benim elbiselerim annemlerin evinden yeni evimize gelmemişti. Yani evde üzerime giymek için sadece gece çıkardığım smokin vardı. Bizimkiler bir gün önce evden oraya bavullar içinde bir şeyler göndermişlerdi. Durum sabahleyin o bavulları açınca anlaşıldı. Pijama, gömlek, çamaşırlar hepsi vardı ama elbise yoktu. Ya unutmuşlardı ya da elbise işini benim hallettiğimi sanmışlardı. Aysel'in böyle bir derdi yoktu. Giyimi, kuşamı ve eşyalarının çoğunu daha önce kendi getirmiş, yerleştirmişti. Gündüz giyeceği elbiseleri vardı ama o sabah biraz kırışıklığı vardı. Bakkal alışverişi bana düşüyordu. Başka çare yoktu. O alışverişi smokinli olarak yapacaktım. Yaptım. Allah'tan durumu fark ettiğimizde vakit erkendi. Sokaklarda pek kimse yoktu. Evden çıkıp biraz yürüdükten sonra bir dükkan buldum. İçeri girince bakkal biraz şaşırdı ama serviste kusur etmedi. Hatta beni bir sahne sanatçısı falan sanmış olabilir. Normalin de üstünde saygı gösterdi. Eve dönerken sokaktaki insan sayısı fazlalaşmaya başlamıştı. Hızlıca yürüdüm, eve girdim. Aysel suyu ısıtmıştı, çayı demledi. Evli olarak ilk kahvaltımızı ettik. Elbise işi içinde anneme telefon ettim. Örsan zaten büroya gelecekti. Bir bavul hazırlayıp Örsan'la gönderecekti. Şimdi bu evlilik konusuna ara verip gazetecilik işlerine döneyim. Ankara'daki gazeteciliğin gündemindeki konulara daha önce de değindim. En önemlisi hükümetin muhalefete ve basına karşı hazırladığı yeni tedbirler. Onların en önemlisi ise basınla ilgili yeni düzenlemeler. Bunun hikayesi önümüzdeki bölümde. 25. ayrımın sonu. Sayfa 288.